Ayrım 55.
Sayfa 521. Şöyle yazmış. Refik, ben kendimi öldürmeye karar verdim. Bunu birisine bildireyim dedim, aklıma sen geldin. Kendimi 30 yaşında iyi bir şair olamadığım için, daha tam 30'una da gelmedi ki, öldürmüyorum. Mutlu olamadığım, olamayacağım için öldürüyorum. Hiçbir zaman da mutlu olamam. Bende mutlu olamayacak kadar fazla zeka var. Bu kadar. Biraz daha uzundu galiba, sonunda bir de dostluğumuzdan söz ediyor, bana da iyi bir hayat diliyordu. Muhittin ölmediğine göre bunun bir şaka olduğunu düşündüm. Sonra mektubu attıktan sonra pişman olduğuna karar verdim. Muhittin şaka olduğunu söyledi. Eve geldi, yani Muhittin, Nişantaş'ta bana yazdığı bir mektup olduğunu söyledi. Mektubun bende olduğunu, okuduğumu öğrenince şakasını nasıl bulduğumu sordu, güldü. Mektubu bana hemen yollayan, adresi vermeyen Osman'ın nesi var diye sordu. Şakasına şaştığımı, onun böyle bir şeyi ciddi yapmasından endişelendiğimi söyleyince benim çok saf olduğumu söyledi. Bütün bunları kapıda ayaküstü konuştuk. İçeri girmek istemiyordu ama merakla da içeriye bakıyordu. Her zamanki Muhittin işte. Şaka olduğunda o kadar ısrar etti ki ben de şaka olduğuna inanacağım ama ciddiydi galiba. Böyle bir karara varmıştır Muhittin, sonra pişman olmuştur. Ama niye mektup yazsın? Hemen Perihan'a anlattım, dinledi. Muhittin'e acıdığını söyledi. Muhittin beni bir daha görmeyeceğini söyledi, bu kesinmiş. Bunu yazın içki içtiğimiz günde söylemişti. Onunla konuşmaya, bir daha böyle şakalar yapmamasını söylemeye çalıştım ama dinlemedi. Evin içine sinirli sinirli baktı. Tam gidiyordu, merdivenlerin lambasını yakıyordu. Evlensene sen Muhittin diyiverdim. Bir kahkaha attı gitti. Yazdıklarımı okudum. Gene olup biteni iyi yansıtmıyor. 3 Ekim Salı. Yazıhaneden geldim. Sabahları yürüyerek gidiyorum. Dönüşte ya taksiye biniyorum ya da tramvayla Taksim'e çıkıp şimdi yaptığım gibi yürüyorum. Saat 6. Perihan'la biraz konuştuk. Bana bugün ne yaptığını söyledi. Sabah çocuğu parka götürmüş, öğleden sonra da evdeymiş. Yarın semaya gidecekmiş. Konuştuktan sonra ben bu odaya geçtim, bir fincan da çay aldım. Ne yapacağım bundan sonra? Tasarılar, program. 5 Ekim Perşembe. Yazıhaneden geldim. Hani sonbaharda yazıhaneye gitmeyecektim. Evden ayrıldım. Yazıhaneyi, yayımcılık işini gerçekten planladıktan sonra bırakmak istiyorum. Şimdi Perihan'la sinemaya gideceğiz. Çocuğu da öylece boş evde uyutup bırakacağız. Daha düzenli, daha kurallı yazmak istiyorum. 15 Ekim Perşembe. Cihangir'e taşınalı 20 gün oldu, hala ev döşüyoruz. Perihan yatak örtüleri için kumaş almış, gösteriyor. Bir kavga patlak verdi. Perihan kumaşı gösteriyor, ben de okuduğum kitaba bakıyorum. Yani kitaptan başımı kaldırıyorum ama bir gözüm de kitapta. Schopenhauer'in aforizmaları. Perihan düşüncemi soruyor, ben de iyi iyi diyiverdim. Evle, onunla hiç ilgilenmediğimi, hemen bu odaya girdiğimi söyledi. Ben de bütün hayatımı yatak örtüleri ve perdelik kumaşlarla geçiremeyeceğimi söyledim. Birbirimize bağırdık, sonra o ağladı. Gözyaşları, barışma, öpüşme. Çayımı aldım, buraya geldim. Şimdi Schopenhauer'in yanında daha zavallı, daha çaresiz hissediyorum. 20 Ekim Cuma. Üzerinde bütün ilkbahar ve yaz çalıştığım ya da çalışır gibi yaparak kitaplar okuduğum şu programı artık sonuçlandıracağım. Türkiye'de gerçekten yeni bir kültür hareketi gerekiyor. Herkesin bu düşüncemi, öteki tasarılarım gibi ütopik bulacağını biliyorum. Ama köyü kalkındırma hayali uygulanamayacağı için gerçekçilikten uzaktı. Oysa bunu ben kendim, kendi param ve çalışmamla uygulayacağım. Durmadan kağıtlara herkesin okuması gereken kitapları yazıyor, bazılarını çiziyor, yenilerini ekliyorum. 27 Ekim Cuma. Süleyman Ayçelik'ten bir mektup aldım. Nerede, hangi düşüncede olduğumu soruyor. Mektubun üslubunda, edasında hafif alaycı, beni saf bulan bir şeyler var ki çok sinirime dokundu. Cevap yazmamaya karar verdim. 28 Ekim Cumartesi. Ömer'den mektup. Günlük hayatını anlatıyor. Kışı orada geçireceğini yazıyor, bizi de çağırıyor. Bunu yazın onu gördüğümde de yarım ağızla söylemişti bana. Şimdi bir daha yazıyor. Niye olmasın? Bir saat sonra. Bunu Perihan'a söyledim. Tabii gidelim dedi. Şaşırdım. O zaman tamam gidiyoruz dedim. Gidiyoruz. Perihan, evi döşemeye de bir ara vermiş oluruz dedi. Çok heyecanlıydım. Biliyorum, çok da bazen çocuksu oluyorum. Şimdi hep birlikte annemlere Nişantaşı yemeğe gidiyoruz. Ne olursa olsun bu budalalıktan kurtulamayacağım. Akşam. Yemekten geldik şimdi. Perihan'la durmadan bu seyahati konuşuyoruz. Gideceğiz. Nişantaş'takilere söyledim yemekte. Perihan'ın da benimle geleceğini öğrenince fazla bir şey demediler. Bir hafta için gideceğiz zaten. Annem bu soğukta orada ne işimiz olduğunu söyledi. Keşke ona küçük bir yalan atıverseydik. Ama Meleği onlara bırakacağız. 29 Ekim Pazar. Gittim bilet aldım. Artık kesinlikle gidiyorum. Kalın elbiseleri Perihan dolaptan çıkarıyor. Yarın öğleden sonra çocuğu eve bırakacağız. Ömer'e bir mektup attım. Perihan'la yarın yola çıkacağımızı, bizi görünce şaşırmamasını yazdım. 30 Ekim Pazartesi. Trendeyiz. Bunu kompartmanda sallanarak yazıyorum. Kendime küçük bavulla bir masa yaptım. Oh, iki gün trendeyiz. Okuyup buraya bol bol yazmaya karar verdim. Perihan da bir kitap okuyor. George Sand okuyor ama hoşlanmıyor galiba çünkü sık sık esniyor, kitabı kapayıp dışarı dalgın dalgın bakıyor. Arada bir gözümün ucuyla ona bakıyorum. Kompartman çok sıcak, camlarsa buz gibi. Keyifliyim, sigara içiyorum. Perihan yatmadan önce içme de havalandıralım dedi. Ne yazacaktım? Aklıma şu geldi şimdi. Ne ben Osman'a ne de Perihan Nermin'e onların başkalarıyla ilişkileri hakkında bir şey söyleyebildik. Nişantaş'taki hayat gittikçe çirkinleşiyordu. Cihangir'e yerleşmemiz iyi oldu. Ömer'e niye gidiyoruz? Değişiklik olsun diye belki. Perihan memleketi görsün diye. Memleketi görsün ve benim anlayamadığı buhranlarıma hak versin diye belki de. Bu buhran kelimesini benim için Muhittin kullanmıştı. Ne yapıyor acaba Muhittin? O tuhaf mektup olayından sonra hiç aramadı. Ben iki kere aradım, ya yazıhanesinde yoktu ya da yok dedirtti. İzmit'ten geçiyoruz. İyi ki bu defteri yanıma almaya akıl ettim. İstasyonda, pencerelerde bayraklar. Geçen bayramda Ankara'daydım. 31 Ekim Salı. Öğle. Ankara'da trenin kalkmasını bekliyoruz. Gelip geçenler deftere ne yazdığıma bakıyorlar. Perihan çay içiyor. Çayına çok şeker koyduğunu, daha büyümediğini söyledim, şakalaşıyoruz. Şimdi ne yazıyorsun öyle durup durup dedi. Bir çay daha istedim. Oh, iyi ki yaşıyorum. Ankara'dan ayrıldık, saat 12.30. Ulus gazetesi aldım, savaş haberleri. Akşam, turşu gibiyim. 1 Kasım Çarşamba. Sabah. Sivas'ı geçtiğimizi demin memurdan öğrendim. Perihan George Sand'ı bitirdi. Ben Anatole France okuyorum. Divrik. Trenden indim, düdükler çaldı, hemen bindim. Bu dağları gördükçe heyecanlanıyorum. Perihan'la konuşuyoruz. Gene ne yazıyorsun diyor. Saat 11. Tünellere girip çıkıyoruz. 12. Yaklaşıyoruz. Kemah'ta durduk. Tepede kale. Uzakta o kümbet gibi şey. Alpe en fazla yarım saat var. Dışarı çıktım, geldim. Koridorda okuduğum hep aynı duyuru. Vagonlar dahiline tükürmeyiniz. Tren kalktı, toparlanıyoruz. Neşeliyiz. Akşam. Şimdi ne yazayım? Ömer'i gördüm. Keşke gelmeseydik diye düşünüyoruz Perihan'la. Anlatmaya nereden başlamalı? Jeneratör çalışmıyor. Gaz lambası yanan soğuk bir odadayız, üşüyoruz. Alp'te trenden indik, hafif karlı, çamurlu yolda 15 dakika yürüdük. O köşke önceden gelmiştim zaten. Önce Hacı'yı gördük, şaşırdı. Ömer'i çağırdı, bizi içeri aldı. Ömer içinde kocaman bir soba yanan geniş bir odada bir satranç sorunu çözüyordu. Bizi görünce afalladı, mektubumuzu almamış. Şundan bundan konuştuk, oturduk. Ona Muhittin'in mektup olayını anlattım. İstanbul'da ne yaptığımı, taşındığımızı, her şeyi anlattım. O da burada hiçbir şey yapmadığını, arada bir Erzincan'a gittiğini, poker oynadığını söyledi. Kendi kendine satranç oynuyormuş, istasyon memurlarıyla tavla oynuyormuş. Laf bitti. Bize odayı hazırlattı. Eşyalarımızı yerleştirdik, aşağı indik. Ne yapacağız? Bir sessizlik, soğukluk oldu. Okul yıllarından, hatıralardan söz etmeye başladık. Ömer dönüp dönüp Perihan'a anlatıyor. Yıllar sonra tesadüfen yan yana gelen, birlikte birkaç saat geçirmek zorunda kalan eski okul arkadaşları gibiyiz. Şu ne yapıyor, bu ne yapıyor konuştuk. Hacı yemek koydu önümüze, yedik. Yarım saat önce de buraya çıktık. Ne diye geldik buraya? 2 Kasım. Trenle Kemah'a gittik, gezdik. Herkes bize, Perihan'a bakıyor. Peşimize çocuklar takıldı. Arkamızda onlar, kaleye çıktık. Kapısı kapalı. Bir çocuk taşlar arasından bir delik gösterdi ama oradan Perihan giremeyeceği için döndük. Merdivenlerden, sokaklardan istasyona iniyoruz. Herkes dükkanının, evinin önünde durmuş, bize bakıyor. Perihan da oraya gidelim, buraya gidelim, burada ne var diyor. İstasyonda 4 saat tren bekledik. Memur, ayrılmayın, her an gelebilir, yetişemezsiniz diyordu. Sabah hava iyiydi, gene bozdu. İstasyon binasının içinde kös kös oturduk. Yarın değil öbür gün dönüyoruz, bilet aldık. Akşam bunları lambanın ışığında yazıyorum. Ömer, yarın Erzincan'a gidelim, sana yeni ahbaplarımı tanıştırayım dedi. Yok, boş ver dedim. Ne yapacaktık ki orada? Ama şimdi yarın burada ne yapacağız diye endişeleniyorum. Belki Ömer'le konuşuruz. Burada ne yapacak, niyeti ne, başka şeyler, hayat. 4 Kasım öğleden sonra. Trendeyiz. Bir saat önce Perihan bir ağlamaktır tutturdu. Neden ağlıyorsun diyorum, cevap vermiyor. Ama biliyorum, çünkü benim içimden de ağlamak geliyor. Ona sarıldım, avuttum. Kompartmandan çıktım. Vagon restoranda boş bir masa buldum. Dün bütün gün Ömer'in köşkünde oturduk. Ömer benimle konuşmak istiyordu, bunu seziyordum. Ama Perihan'dan çekiniyordu. Saatlerce satranç oynadık. Arada bir, ne yapacaksın, İstanbul'a ne zaman geliyorsun diye sordum, geçiştirdi. Şimdilik buradaki hayatından memnun olduğunu söyledi. Şakalar yaptı, güler gibi yaptık. Yine hacı yemeğimizi getirip koydu. Öğleden sonra da aynı şey. Bu sefer bir yerden içki çıkardı. Konyak. İçiyor, satranç oynuyoruz. Dışarıda da hafif hafif kar atıştırıyor. Bütün öğleden sonra satranç oynadık. Akşam gene yemek, gene satranç. Perihan yukarı çıktı. Ömer biraz fazla içti. Ben tahtaya bakmadan oynamak istiyorum dedi. Bunu eskiden de bir kere denemişti. Tahtaya arkasını döndü. Birkaç oyun oynadık, birini de kazandı. O da içti durmadan, ben de içtim, sarhoş oldum. Ona açık açık buralarda, oralarda ne yaptığını sordum. Benimle alay etti. Yalnız aramızda şöyle bir konuşma geçti. Nazlı Muhtar Bey ne yapıyorlar biliyor musun diye sordu. Bilmiyorum. Şu benim nişan törenindeki halimi hatırlıyor musun? Evet. Aman unut unut. Ben o kız istemeleri, nişan törenlerini, demir yolunu bile unuttum. Okul yıllarını da bir daha hatırlatma. Sonra güldü. Bu sabah da treni beklerken, belki de lafsızlıktan, okul yıllarını kendisi hatırlattı. Sonra bir kere daha satranç oynadık. Bir Amerikalı varmış, arkasını dönerek bakmadan 6 kişiyle aynı anda oynarmış. Sonra da hastaneye kaldırırlarmış. Ömer, ne zevk, hayatın en büyük zevki o düşünsel yoğunluk olmalı. Ya da buna benzer bir şey dedi. Sonra satranç bitti, yukarı çıktım, yattım. Sabah Ömer bizimle istasyona kadar geldi. Tren gecikti. Konuşacak bir şey de bulamadık. Gene Muhittin'i anlattım, Cihangir'i anlattım. Başını salladı. İstanbul'a mutlaka geleceğini, bana yazacağını söyledi. Tren geldi, bindik, yerleştik. Birkaç saat geçti üstünden. İşte Perihan birden ağlamaya başladı. Niye ağlıyor? Hala ağlıyor mudur? Gidip onu avutayım mı? Pencereden dışarı bakıyorum. Dağlar, ovalar, kayalar, ağaçlar. Ne var bunlarda, nedir? Ne yapmalı hayatta? 6 Kasım Pazartesi. Evdeyiz. Nişantaş'a gittik, çocuğu aldık, yemek yedik, herkesle oturduk, anlattık, döndük. 7 Kasım Salı. Ne yaptım bugün? Yazıhane. Perihan'la arkadaşı Sema'ya gittik. Kocası ilginç bir insan. Fransa'da iktisat okumuş. Bana Marx'ın kitaplarını okumam için verdi. Merak ediyorum. 14 Kasım Salı 1939. Şeker Bayramı. Nişantaş'ta öğle yemeği. Öğleden sonra evdeyiz, biraz uyudum. Marx'ta aradığımı bulamadım, ilgilendirmiyor. 27 Kasım Pazartesi. Ev, yazıhane, çocuk, perihan, nişantaş, birkaç kitap, tasarılar, yazıhane. 28 Kasım Salı. Hani iyi ve doğru hayat için program? Ya da bu programı uygulama? Ama yayımcılığı mutlaka yapacağım. 1 Aralık Cuma. Herr Rudolf'tan Amerika'dan mektup, savaştan söz ediyor. Gene aydınlık, karanlık ve benzeri yazmış. Her şeyin budalalık olduğunu biliyor, gene yaşıyorum. 2 Aralık Cumartesi. Perihan gebe olduğunu söyledi, inanamadım. O kadar da dikkat ediyorduk. Ne olacak bundan sonra hayatımda? Yaşlandım mı? 10 Aralık Pazar. Herr Rudolf'a mektup yazıyorum. Şimdi bıraktım. Ayşe'nin nişanına, Nişantaş'a gidiyorum. Perihan üşütmüş, çok hasta, gelemiyor. Hayatımın mutlaka bir amacı olacak ve şerefli yaşayacağım. Herr Rudolf'a yazdığım gene aynı ikilem. Karanlık, ışık. Her şeye rağmen mutluyum, yaşadığım için doğaya minnet duyuyorum. 10 dakika sonra. Hayır, her şey aptalca. Kimseye de mektup filan yazmayacağım. Sonuna kadar susabilmek isterdim ama biliyorum yapamam. Çünkü ahmağın tekiyim. 61. Curcuna. Ayşe kapıyı açtı, mutfağa girdi ve sevgili oncağızları her zamanki gibi gene bir işin başında görüyor ve gülümsüyorum diye düşündü. Ayşe Hanım, bugün siz mutfağa hiç girmeyin dedi Emine Hanım. Niye, bir yardımım dokunur belki? Sana biraz portakal soyayım mı kadayıf için? Bugün hele hiç karışmayın. Ah, ben nişanlanıyor olsam elbisem kirlenir. Ne de yakışmış. Ahçı Yılmaz'a dönerek, şuna bak bak dedi Emine Hanım. Yılmaz gözünün bir yere takılmasından korkuyormuş gibi Ayşe'ye bir an baktı ve başını önüne çevirdi. Ayşe'nin içinden bak bak bugün bakabilirsin demek geldi ama yalnızca gülümsedi. Beni seviyorlar, herkes beni seviyor diye düşündü. Mutfağımızda çalışıyorlar, misafirlere güzel yemekler yapıyorlar. Mutfağımız sıcak. Pencereden bahçe gözüküyor, bizim bahçe. Onları burada bırakıp dışarı çıkıyorum. Merdivenleri tırmandı, salona girdi. Ne kalabalık, ne şenlik, ne curcuna, ne güzel, ne neşe diye mırıldandı. Nereye gideyim? Her yere gidebilir, herkesle bir çift söz konuşabilir, hemen gülebilirim. İşte orada resim çekiliyor. Ben de Atiye Hanım'ın yanına. Bekleyin, bekleyin, o da geliyor diye seslendi Güler Hanım. Yanında Ayşe için yer açtı. Ayşe onlara doğru yürürken resim çekiliyor. Koltukta üç kişi oturuyor olacağız. Leyla Hanım, Güler Hanım ve ben diye düşündü. Arkada Osman abim, Fuat Bey ve Sait amca. Buna yıllar sonra bakacağım. Flash parladı. Atiye Hanım, bir kere daha şey edelim dedi. Remzi Bey, siz de geçsenize. Ayşe, evet evet, tam bir bey o diye düşündü. Bir daha resim çekildikten sonra Ayşe ayağa kalktı. Sedef odasının önünde Fuat Bey yakın dostu Semih Bey ile konuşuyordu. Ayşe bakışlarıyla onlara, bana bir şey söylemek istiyorsanız, takılmak, şaka yapmak istiyorsanız yapın işte diyerek geçti. Onlar yalnızca onu gördüklerini, onu görünce neşelendiklerini gösteren bir tavırla gülümsediler. Bana gülümsediler diye düşündü Ayşe. Fuat Bey gelecekteki kayınpederim ve sabun tüccarı Semih Bey. Alıştın mı yüzüğe? Şükran teyzeydi bu. Piyanonun yanındaki bir sandalyede oturuyordu. Alıştım teyzecim. Canım benim, ne şeker değil mi? Şükran teyze Semih Bey'in karısına dönerek gülümsedi. Aa, demek onlar önceden tanışıyorlar diye düşündü Ayşe. Herkes herkesi tanıyor, herkes gülüyor, herkes birlikte. Ben de onlar gibi olacağım, yaşayacağım. Piyano çalıyor musun hala? Canım çekerse. Sakın evlenince bırakma. Remzi piyano seviyor mu? Ayşe cevap olarak gülümsedi, piyanonun başına geçti, kapağını açtı, parmaklarını tuşların üzerinde gezdirdi ama çalmadı. Sevgili piyano diye düşündü. Sevgili Sedef odasında. Gene gülümseyerek kalktı, eşyalara baktı. Sedef takımlar, koltuklar. Küçükken örtülerindeki yaldız bacaklarıma batardı, oturamazdım. Gene de seviyorum o koltukları. Kadınların kendi aralarında bir sohbete başladıklarını fark ederek odadan çıktı. Sevgili büyük oda, Avizemiz, yüksek tavanlara bakıyorum. Küçükken beni korkutan o melekler. Babamın sevdiği koltuk, kadife kaplı koltuklar. Ayaklı lambanın boğumları. Büfenin camekanlarında sevgili annemin sevgili porselenleri. Bugün hangi takımı çıkarmıştı? Üzerinde mavi güller olanları mı? Ama onlar kırıla kırıla eksildiler. Atiye Hanım'a ve sonra avukat Cenap Bey'e gülümseyerek merakını doyurmaya büfeye doğru yürüdü. Tabii kırmızılar. Sonra her zamanki koltuğunda oturan annesinin yanına gitti. Nasılsın bakalım kızım, memnun musun dedi Nigan Hanım. Evet. Osman, hepimiz memnunuz dedi. Cevdet Bey'in koltuğunda oturuyor, sigara içiyordu. Yazık Perihan yok dedi Nigan Hanım. Refik, anne çok hasta biliyorsunuz dedi. Ateşi 38'di öğleden sonra. Ayşe'ye döndü. Ne kadar gelmek istediğini bilmem, söylemeye gerek var mı? Tabii tabii, hem şimdi o dedi ve Ayşe gülümsedi. Çocuğu olacak diye düşündü. Ayağa kalktı. Benim de çocuğum olacak. Şimdi nereye gidiyorum? Nişanlımın yanına. Benim de çocuğum, Sedef takımları, eşyalarım. Remzi bir arkadaşıyla konuşuyordu. Arkadaşı uzun boylu ve ince uzun boyunlu olduğu için Remzi onunla her konuşuşunda yaptığı gibi başını yukarı kaldırmış, arkadaşı da kamburunu çıkarmıştı. Ayşe, evet biraz şişman ama herkes gibi diye düşünerek Remzi'ye sokuldu. Remzi yeni aldığı bir gramofondan ve plaklardan söz ediyordu. Artık bir eşyadan söz ederken onun yalnız kullanış özelliklerinden değil, fiyatından da söz ediyorlardı. Remzi, Fuat Bey ile birlikte yazıhaneye gidip gelmeye başlamıştı. Arkadaşı da avukatlık stajı yapıyordu. O da galiba yakında nişanlanacaktı. Ayşe, sonra birbirimize ziyarete gideceğiz, yemekler yiyeceğiz, güleceğiz diye düşündü ve yanlarından ayrıldı. Konuşuyorlar. Bir kahkaha duydu. Şimdi nereye gidiyorum? Aa, muhasebeci Sadık Bey. Niye o kadar köşede kalmışlar? Onlara onları sevdiğini göstererek baktı ve ilk defa gördüğü bir çocuğa da aynı gülümseyişle yaklaştı. Çocuğa sokuldu ve eğildi. Eğilirken bir elbise hışırtısı duyunca başını kaldırdı. Aa, bu sizinki mi Kadriye Hanım? Ya, büyümüş değil mi? Ama sıkılıyor galiba dedi Ayşe. Sıkılmaz canım, gürültüden korktu. Bak sana bir şey diyeceğim, gün geçtikçe annene benziyorsun. Sahi mi? Evet, ben babana benzeyeceksin sanıyordum ama gözlerini kırpıştırıyorsun. Kaçsın sen şimdi? 19 dedi Ayşe ve gülümseyerek başka yerlere yetişmesi gerekiyormuş gibi sabırsızlanarak acele acele yürüdü. Bir an Kadriye Hanım'ın arkasından baktığını hissetti. Kadriye Hanım diye düşündü. Ünlü kadın doktoru Agah Bey'in karısıydı. Agah Bey'in oğullarını da tanıyordu. Bütün o aileyi gözünün önüne getirerek biz de onlar gibi olacağız diye düşündü. Üstelik bizim daha çok şey yapmaya gücümüz yetecek. Osman bir kere bu evliliğin şirketler için de bir talih olduğunu söylemişti.